Herkese selamlar. Forza Futbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Tam kadro olarak gecenin bir körü Rizespor galibiyetini konuşmak için mikrofonlarımızın başındayız. Abiler, önce ligin liderini izledik. Ardından bir de Şampiyonlar Ligi yarı finali patlattık. Futbola doyduk herhalde bu akşam.
Doğru.
Vallahi
Ya
önce
ben
Beşiktaş doyurdu bizi ya.
evet ben yarı finale şöyle göz ucuyla baktım bu arada. Hani onu bekledik de daha çok hani açıklamalar için beklemiş olmamız daha doğru olmuş bence. Mesela ben hocanın açıklaması bitince falan çevirdim ikinci yarıya. Öyle, o kadar ki ikinci plandaydı benim için ama daha iyi oldu bence. Çünkü gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı hoca bir kez daha.
Evet, yani şöyle bir maçı konuşuruz. Sonra hemen açıklamasına geçeceğim Sergen Hoca'nın. Valla benim bugün Rize'de izlediğim Beşiktaş yine sezonun en iyi deplasman oyunlarından birini oynadı. Özellikle bu Gökhan Töre'nin işte hep bahsettiğimiz santrafor mevkisine yakın oynaması hakikaten bambaşka bir plan sundu bize. Ve Gökhan Töre en ileri uçtayken takımda herkes bir şekilde katkı veriyor. Çünkü herkesle çok yakın ve çok iyi anlaşıyor. Ben o yüzden maçın adamlarından biri olduğunu düşünerek hemen oyuncu bazında girdim ama tabii son 10 dakikayı da eksi olarak yazmamız lazım. Bu Bilic Beşiktaş'ını hatırlattı bize. O Montero dahil olduktan sonra Wellington'un orta sahaya geçmesiyle birlikte başlayan süreç. Aslında pozisyon yokken yine 2 gol yedik. Bunun eksiliğini tabii ki konuşacağız programın içinde ama maçın geneline bakacak olursak çok sevindirici ve rakipler için de birazcık kırıcı bir galibiyet oldu. Çünkü çok umutlu bağlanan bir maçtı Rizespor maçı. Seyten abi senden başlayalım istersen.
Bence de yani genel olarak çok güzel özetledin. Hatta bizim tarafın iddiası ve Rizelilerin de bunu haklı çıkarmaya çalışan manasız hareketleriyle umuttan başka şeyler bağlanmış da olabilir bu maça diye hani Josef'in de şey var ama hani Rize halkının şeyi de olabilir bu tabii. Ben hatırlıyorsanız zamanında da mesela Muğdat penaltı yaptırdığında sorun Muğdat'ın futbolculuğunda futbolcu olması demiştim. Hani sorun insanların Rizeli olmasında da olabilir. Bu fevri çıkışları çünkü onlar aşırı düşünmeden konuşan Karadeniz insanı. Gerçi Akdeniz yani ülkemizin insanı da şey olduğu için. Yoksa da manasız ya da başka bir manalı gereksiz bir gerginlik vardı üstlerinde. Sene pardon hafta boyunca da ağızlarından düşürmediler. Yok bir şehrin bilmem ne maçıymış, yok şuymuş, yok buymuş falan. Ve dediğin gibi çok büyük bir kırılma oldu diğerleri için. Yani Rize için pek umursanacak bir şey değildir. Onlar belki başkalarına mahcup olduğu için şey durumundadır. Ama diğer iki rakibimiz ki Galatasaray ben o Fatih Terim'in birkaç basın maç sonu açıklamaları hani söylemiş olmak için söylüyor. Hani yıllardır tanıdığımız için pek inanmadığı çok belli Fatih Terim'in. Yani diğer tarafı ya diğer rakibim Fenerbahçe'nin tamamen artık kırıldığı belli. Çünkü çok umutlanmışlardı bu maçtan. Bir de yarın çok zor bir deplasmana gidiyorlar. Çok değerli bir 3 puan aldık. Oyunun başlangıcı işte 85. dakikaya kadar yani uzatmalarla son 10 dersek oraya kadarki oyun olarak çok kırıcı ve yıkıcı zaten. Yani bunlar bunu yaptığı zaman biz yakalayamayız, puan kaybetmezler oyunu. Son 10 dakikada 3-2 deyip, lan acaba mı deyip bir daha ayağı kırıklığına uğratmak. Bu sefer de hani umutların bitmesi anlamında. O açıdan çok eğlenceli, güzel. Yani sonuçlarına baktığımızda öyle bir maç oldu. Ben de katılıyorum sana. Bu şekilde Çağrı abiye bırakayım sözü.
Buyur abi.
Ya Fenerbahçeliler bu maçın 35. dakikasında geldiklerinde anlamışlardı artık şampiyon olamayacaklarını. Yani ilk 35'i izledikten sonra zaten biz şampiyon olamayız. Hani böyle bir oyun yok. Şimdi rakipleri böyle heveslendiren bir iki haftalık bizim oyun planımızdaki yani geçen haftadan önceki haftalardaki oyun planımızdaki şeydi. İşte sakatlıktan, belki biraz formsuzluktan, belki biraz şanssızlıktan kaynaklı küçük de olsa bir düşüştü. Ama geçen maçta da Kayseri maçında da görüldü ki biz sağlam bir oyunla geri geliyoruz. Ama bu tabii Kayseri'ye yoruldu. Aslında Kayseri çok zayıf bir takım diye. Bu sefer Rize deplasmanında biz aynı oyunu daha da kuvvetli bir şekilde yansıttığımızda bu sefer herkesin bence eli ayağı titredi. Yani artık insanların çok bir ümidi kaldığını ben zannetmiyorum. Gerçekten çok güçlü ve iyi bir oyun. Bugün oynayan herkes Yani sonradan girenleri de eleştirmeyeceğim bu maçın ve güzelliğin bu şevkin hatırına. Herkes çok iyiydi. Yani ilk 11 muhteşemdi. Yani gerçekten. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaptılar. Bütün hakem hatalarına, işte bu Rizelilerin Fenerbahçe yanaşmalarına, şanssızlıklara rağmen öyle güçlü bir oyun koydular ki ortaya. Muhteşem bir galibiyet aldık yani. Ve liderliği ekstra ekstra perçinleyerek bu haftayı kapatmış olduk. Yani bu haftadan kastım. Tabii biz 6 günde 3 maç oynuyoruz ama.
Evet.
Bu sayfa hafta içi, bu hafta içi versiyonunu kapatmış olduk. Gerçekten muhteşem. Yani bu oyun aynı zamanda bence hocayı da çok ümitlendirdiği ve çok sonuçla beraber çok gururlandırdığı için de içinde kalanların bir kısmını döktü. Rahatlıkla döktü. Çünkü yani maç sonundaki açıklamaları gerçekten çok can yakıcı açıklamalar. Çok da düzgün açıklamalar ama saha içinde kalalım dersek bence harika bir oyun. Herkes görevini çok iyi yaptı. Ve şunu söylemem gerekiyor. Ya arkadaş acaba hani Abu dönmese de olur mu? Aman Gökhan sakatlanmasın falan dönmeye başladık. Yani Larin girmesin. Hani Larin bir dursun 5 dakika
Abu
daha.
Abu dönmesin deyip de Larin girmesine ben çok döndüm ya. Yani Larin
tabii,
önce gelmesin.
Bu şeyden ama hani Abu varsa Larin de var. Çünkü Gökhan Enkut'u beraber o başka bir oyun. Ondan sonra Abu Larin başka bir oyun. Anlamında söylüyorum ben bu. Tabii ki Abu başka bir adam yani. Abu çok ekstraordinary bir adam. Zaten Abu sakat olmasa veya problemleri olmasa zaten biz şu anda işte Galatasaray'a 6 değil 9, Fener'e işte yine şu anki maç eksiyle 6 değil 10 falan fark etmiştik yani.
Böyle yani direkt Ankara Gücü maçında yazarsın abi mesela galibiyeti. İç sahada küme düşmeye oynayan bir rakip. Abu gibi bir saha içi liderin varsa o maçta döndürmezsin rakibi ama yani o beraberliğinde bize çok artı kattığını düşünüyorum ben. Yani gerekiyormuş öyle bir şey. Kasımpaşa mağlubiyeti gerekli şoku yaratmamış. Şu Ankara Gücü maçından sonraki hem işte oyun planlarımız hem de motivasyonumuz had safhada dediğiniz gibi.
Doğru. Ben bu maçta birkaç oyuncuyu ön plana çıkarmam lazım. Tabii ki birincisi Gökhan Töre ve aynı seviyede Gezal. Yani Gökhan Gezal'ı en üst seviyeye koyabilirim. Onların hemen altına Laiç ve Dorukhan koymam lazım. Yani keşke Dorukhan'ı kaybetmesek de her maç sağ bek oynasın. Ya yani. Hakikaten sağ bek için yaratılmış üçlük. Orta saha oynaması bence yazık yani. Orta sahada şey bir orta saha olur. Yani ortalamanın biraz üstü bir orta saha olur ama
bence
çok iyi bir sağ bek olur.
Bile olmayabilir.
Yani şey diye.
İnanılmaz bir sağ bek için yaratılmış.
Evet.
Hayır diyor şu ana kadar ama bence biri, hocaya da ben saygı duyduğunu düşünüyorum abi. Lafını bölüyor gibi olmayayım ama hani şey yapmak için söylüyorum. Bence
yok,
muhteşem bir sağ bek yani.
Evet,
İsterse
evet.
Kafayı koyarsa
yani
her şeyi oraya göre ayarlı.
Evet yani kimi gibi olabilir yani. Bayern ne şey gibi olabilir yani. Hakikaten çok iyi sağ bekte. O yüzden keşke kalsa ve sağ bek oynasa. Yani şöyle söyleyeyim, bu Dorukhan'ı Rozier'e tercih ederim. Bak net ekstra bir şey söylüyorum. Rozier'i çok seviyorum ve çok beğeniyorum ama bu Dorukhan'ı Rozier'e tercih ederim.
Vallahi
yani
bugünkü
Dorukhan tabii. Ama şu yanlış anlaşılmasın. Yani bugünkü Dorukhan performansını işte normalde 34 maç olan hani 30 maçında falan gösteriyor olması lazım. Yani 4 maç yani 4 maçın ikisi kötü, ikisi ekstraordinary. Bunun da üstünde olması lazım ki bunu şey yapalım diye söylüyorum. Yani bugünkü oyun tarzı çok iyiydi yani.
Aynen öyle ki yani orijinal mevkisinde oynamadığı için hem Töre'ye hem Dorukhan'a da bir pozitif ayrımcılık ben şahsen yapıyorum. Onu da söylemem lazım. Bu arada yani Dorukhan'ın sadece sağ bek değil sol bek oynadığı zaman da çok çok iyi performans verdiğini düşünüyorum ben. Yani bek bölgesi hakikaten uzman olduğu konulardan biri ama
ya,
bakalım kariyerini şekillendirecek bu orta saha mı oynaması gerektiği yoksa bek mi?
Şey yapmasın, inat etmesin. Yani mutlaka bek oynaması lazım. Çünkü beke artı da veriyor. Hani orta sahadan oraya geldiği için yani hücuma yerleştiğimiz zaman da şimdi hani bu maçta like, o kadar şeyine gerek kalmadı ama orada da üçüncü bir pas şeyi olacak. Yani kesinlikle ben hoca da mı konuşur artık, ne olur kalır mı kalmaz mı onu bilmiyorum ama.
Ya şöyle, o tabii muhtemelen artık kariyerini tamamen Ahmet Bulut'a teslim ettiği için. Ama biraz aklı çalışıyorsa ve hoca da isterse yani, ve oynatacaksa da, çünkü seneye kadronun nasıl olacağı belli olmaz. Yani ben Dorukhan'ın yerinde olsam, bu takım şampiyon olduğu zaman, ki Şampiyonlar Ligi hikayesiyle beraber, bir sene daha kontrat yaparım bu takımla.
Ben yani aklı çalışıyor kısmına şuradan biraz şey yaptım. Herhalde 3-4 haftadır, belki de biraz daha uzun süredir, ne sözleşme işine giriyor ne öyle manasız paylaşımlar yapıyor. Yani şampiyonluk moduna o da açtı. Demek ki hani ya kendi düşündü bunu, ya da işte Ahmet Bulut sonuçta ne kadar para kazanmayı sevse de aynı zamanda çok da tecrübeli bir menajer. Dorukhan şimdi sırası değil, işine bak şuraya kendine bir şampiyonluk yazdır şeyi de olmuş olabilir.
Evet, tabii bugün, bu yüzden çok özür
dilerim. Bek performansı dışında ben sahiplenişi de çok şeydi. İşte maç sonunda şey yapması, kavgaya geçiyorum. Bir de hani sesler çok ekstra bir şekilde geliyordu. Siz de fark ettiniz mi bilmiyorum. Sürekli tabii, tabii bağıran bir kadın vardı. Bravo Beşiktaş diyen biri vardı. O herhalde bizim yöneticiydi. Sürekli bravo Beşiktaş diyen. Orada da Dorukhan sürekli ne var lan? İşte hani sahanın içinde o şeyi çok iyi ayarlıyordu. Hani bazı tırnak içinde söylüyorum, bazı yerde kudurtması gerekirken kudurttu, sakinleştirmesi gerekir, yatması gerektiği yerde yattı falan. O şeyi de biliyor. Bu maçta gösterdi yani. O yüzden hani sanki 4-5 haftadır ya şu sözleşmeyi elbet ya buradan kaparım ya başka yerden alırım. Ben buraya bir şampiyonluk ekleyeyim şeyine kafasına girmiş. Hani bu biraz bana en azından kafası çok da şey çalı. Çünkü biliyorsunuz başka kafayı sözleşmeye takıp hiç geri dönmeyen oyuncular da vardı. Bu en azından şampiyonluk yolunda ucundan kıyısından da olsa katkı vereyim kafasına koymuş. Bunu düşünen kişi aynı şekilde ikna edilirse bence bek devam eder ya.
Ya şöyle, şimdi Dorukhan için konuşmak gerekirse, Dorukhan'ın mutlaka bir sözleşme alacağı garantidir zaten. Yani menajeri onu çoktan ayarlamıştır. Yani bir veya iki sözleşmesi ceptedir onun. Hı hı. Ya Türkiye'den bir kulüple beraber, işte Fenerbahçe'ye alınıyordu ya adı. Hani oradan bir söz almıştır. Oradaki hani Emre Belezoğlu XYZ kaldığı sürece. Bir de muhtemelen yurt dışından bir veya iki takım bulmuştur Dorukhan'a.
Şöyle kısa bir şey ekleyeyim ağzınıza konu gelmişken. Ya Dorukhan için böyle İtalya'da orta sıra takımları falan çok talepkar olabilir ya. Bu Tolga'yı gönderdiği gibi aynı menajer çünkü. Onu da işte bir Udinese'dir, Genoa'dır falan oraya bir yere gönderecekler sanıyorum.
Evet, o yüzden kafası çalışıyorsa diye söyledim. Yani kafası çalışıyorsa, bir sene daha burada kalırsa daha büyük bir takıma daha iyi şartlarda gidebilir. O zaman o menajer de daha fazla para kazanır. Dorukhan da daha fazla para kazanır. Hani belki Beşiktaş'ta arada bir para kazanma şansına sahip olabilir. Hani o yönden bakarsa eğer. Ama bunu yani bence orta sahadaki performansıyla yapması çok zor. Ama sağ bek performansıyla gerçekten yapabilir. Öyle bir potansiyeli var bu çocuğun yani.
Bu arada yani Rozier'in de bonservisinin alınacağı meçhulken, aslında bir anda tabii ki sözleşme imzalanırsa çok fantastik bir şey düşünüyorum ama yani bazı özelliklerini geliştirdiği takdirde ilk 11 oyuncusu bile olabilir dediğiniz gibi. Bugünkü performansı bana o işi verdi.
Yani şunu söyleyeyim, şunu da ekleyeyim. Sadece bugünkü performans üzerine konuşuyorum ama. Yani bu performansı hem orta sahada veya hem sağ bekte, her iki tarafta da nerede oynarsa oynasın sürekli hale getirirse. Yoksa hani biz çok gördük bir maçlık, iki maçlık performanslar. Aslında ondan sonra hiçbir şeye yaramayan adamlar. Hani bunu da bu maçın gazıyla hani eklemiş olayım. Yani bu maçın gazıyla söylüyorum ben bunu sadece.
Ama abi yani sadece bu maç değil. Şöyle bir son iki seneye baktığınız zaman tamam, uzun bir sakatlık arası oldu futbolcunun ama böyle aklımızda kazınan performansları hep back pozisyonunda gerçekleşti. Ya şahsen benim öyle. Ben orta sahada bir damga vurduğunu hatırlamıyorum şu anda. Son tabii Avcı döneminden beri bakarsak. Ama back'te oynadığı her maçta ben artı puan verdiğimi anımsıyorum yani şahsen.
Yani bugünkü şeylerin içine, All Star'ların içine ben Dorukhan'ı koyarım. Yine takımın defans oyuncuları aslında Wellington'da, Vida'da neredeyse kusursuz oynadı. Josef muhteşemdi.
Bence hani, de. İki maçta özlediğimiz hale gelmiş.
Aynen öyle. Çok iyi yerde, çok sağlam basıyor. Aynı zamanda foul yapması gereken yerlerde gerekli foulleri yapıyor. O hani tatlı sert, onunki tatlı sert değil. Onunki böyle şey, nasıl söyleyeyim, tatlı değil çünkü.
Yani, sert.
Yani çok hani onu söylemiş olmak istemedim ama hani nötr ve sert, hani tatlı değil ama herif, nötr ve sert tutumu bence çok iyi. Yani hani o zaman Atiba'yı da rahatlatıyor şeyde, maçta. Gökhan Torres zaten muazzam performans. Yani inanılmaz inanılmaz akıllı oynuyor. Hiç kafayı öne eğip oynamadığı maçları oynamaya başladı Gökhan Töre. Yani bizim hepimizin bildiği Gökhan Töre. Çünkü kafayı öne eğip ondan sonra bodozlama sağ açıktan veya sol açıktan giden tekniğiyle kuvvetli bir adam. Ama hakikaten aklıyla oynamaya başladı. Çok bir faydalı.
Abi
çok
yani
sabırlı. Çok sabırlı. Birçok pozisyonu top alamıyor ama yani yaptığı koşular zaten bütün arkadaşlarına çok iyi yer açıyor. Ve bir sürü pozisyon olmasını sağlıyor. Bununla beraber tabii ki takımın teknik şey özür dilerim taktik anlayışı değiştiği için takım artık ceza sahasının önünden vurma üzerine kurgulanmış ve bu kurgunun içinde Gökhan Töre muhteşem yer açıyor. Topa vurma kabiliyeti de var. Bunu yapabilecek kabiliyeti de var. Hani bu maç bunların çok iyi birer göstergesi oldu. Valla kendisine teşekkür ederim. Yani ben Gökhan Töre'den gerçekten böyle bir performans beklemiyordum. Yani gözlerimi yaşarttı ya. Harikaydı yani.
Ya ben şeyi merak ediyorum şimdi. Aboubakar dönerse ki dönecektir ligin sonlarına doğru. Biz tekrar bu adamın bu patlayıcılığını sağ kanada mı hapsedeceğiz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok iyi oynuyor ya. Yani tabii takımın ana planı da onun iyi oynamasına hizmet ediyor. Çok fazla geriye geliyor ve ben hakikaten önce Beşiktaş maçında sonra City'nin forvetsiz çıktığını gördüm. Ya futbolun geleceği harbiden bu galiba. Nokta bir forvet olmadan... Artık böyle biraz
evet,
daha kanat
olabilir ama Töre'nin sağ kanatta oynaması çok mümkün değil. Yani sahanın hakimi neredeyse bizim sağ kanadımızın sahibi Yasal olduğu için.
MVP.
Evet yani çok üst düzey bir adam. Yani Türkiye'ye çok üst düzey adamlar geldi ama bu performansı çoğu göstermedi. Yasal'ın takımı sahiplenmiş olması, muhtemelen takımın Gezal'ı sahiplenmiş olması, onun bu işlerden zevk alıyor olması, özellikle yani 3. golde bütün takımın o işin içinde olması neredeyse. Hani geriden top çıkarması, Gezal'ın vuruşunun haricinde de o topun oraya geliş hikayesi de çok iyi. Muhteşem bir şeydi ya. Muhteşem bir geceydi bizim için bence yani.
Evet evet. Ya biz şimdi hepsinin üzerinden bir geçtik abi. Bir de şöyle hani biraz daha kontrollü gitmek gerekirse bu senin hani bahsettiğin ilk 35 dakikayı hakikaten bir cebe koyarsak ben Türkiye'de bu takımın herhangi bir problem yaşayacağını düşünmüyorum herhangi bir maçta. İlk 35 dakikadaki Beşiktaş'tan bahsediyorum tabii. Ama bu oyun çok fazla enerji istediği için o son 15 dakika 10 dakika civarı yine düştük. Ama düştüğümüzde de Rize'ye hiç pozisyon vermedik. Bir tane hani pozisyon olabilecek bir an yaşandı. Orada da Dorukhan'ın çok iyi bir kademeye girdiğini hatırlıyorsunuzdur. Ki maçın hakikaten kırılma anlarından biriydi orada kayarak yaptığı müdahale. Onun dışında ikinci yarının başında da biz harika oynadık ve ya gerçekten Beşiktaş iyi oynadığında çok fazla keyif alıyor. Bu maça çıkmadan önce de Sergen Hoca sanıyorum ki yani artık durum bizim elimizde. Sadece keyif almaya bakın demiş ki golden sonra Töre'yle de aralarında güzel bir muhabbet vardı. Ki Töre'nin de golü hakikaten güzeldi. O Holosko'yu anımsattı bana. O
Töre'nin gol sonrası falan. Sevinç zaten şampiyonluk sevinci.
Kesinlikle öyle. O yüzden hakikaten Nisan ayının yine sonlarına doğru artık Mayıs'a giriyorken ayın en iyi performanslarını arka arkaya verdiğimizi düşünüyorum ben.
Doğru, ben de katılıyorum kesinlikle.
Tabii akan oyunda yediğimiz bir tane pozisyon var. O da Ersin'in kafasıyla çıkardı diyemeyeceğim artık kaleciye. Ama hani bir Fenerli veya Galatasaraylı olsa o da söyleyebilir. Hani Ersin yerdeyken Mustara yerdeyken kafasıyla çıkardı o topu falan diyebilir ama bizimki kafasına çarptı ve çıktı. Tek akan oyunda yediğimiz pozisyon oydu benim aklımda kalan.
Bu arada maçta 1-0'dı yani orada.
Evet. Çok iyi çok iyi bir zamanlama. Muhteşem bir zamanlama yani.
Aynen öyle. Peki bireysel performanslara girelim. Zaten hepsinin üzerinden geçtik. Ben bir tane maçın yıldızı adayınızı almak istiyorum bu noktada.
Like.
Çağrı abi senin.
Yani ben Töre diyebilirim bu maç için.
Ya ben tabii ki çok fazla bireysel performans vardı ama o özellikle Yusuf Şimşek Vahri'ye yaptığı asistle ve attığı saçma sapan golle Gezal diyeceğim ben yine.
Ya yani işte ben bu sürekli takımın... Gezal diyorum diye demem.
Söyle istemedim.
Ya yani evet, evet.
Her hafta Gezal diyoruz çünkü. Mesela ben siz de fark etmişsiniz. O top dönmeden kesin o top dönecek ve gol olacak dedim. Yani normalde baktığın zaman dışarı giden bir top ya o. O kadar belli ki o vücudundan o topu döndüreceği bir yerde. Ve yani gol kahkaha attım ben zaten. Yani gol falan demedim. Direkt aklıma şey geldi hani. Buna da el çekti falan diyecekler mi? Yani futbolu bilmeyen adam çünkü der hani top öyle denince şey falan diye. İnanılmaz bir seviye. Bir de yürüyor. Yani yürüyerek yapıyor bunları. Yürüyor
ya
sanıyorsun.
Hakikaten ya. O yaptığı asist.
Ya mesela hani bunu basketbolda da çok hızlı olmadan adımını doğru yere atıp adamı geçerler ya.
Doncic.
Bu da aynı öyle yani. Mesela evet Doncic falan gibi. Adımı öyle güzel yere atıyor ki sen bir şey yapamıyorsun adama yani. Bir de işte Yusuf Şimşek vari o hareketleri telefon kulübesinde çalım atıyor diyorlardı ona. Gerçekten öyle. Ama onu her hafta mesela geçen hafta da diye Çağrı abi demişti mesela. O dedi diye ben değiştirmiştim. Her hafta mutlaka o zaten doğal favori. Dorukhan'la Laiç arasında şey yaptım ben. Gittim ya. Yani ikisine paylaştırıyorum ben. Bir de yani Töre Enkudu'ya da geçen maç o ikisine paylaştırdığım için açıkçası şey yaptım. Yani böyle şampiyonluk hakkaniyetli dağıtayım dedim. Çünkü gerçekten hani ne olacak fazla dışarıya çaktırmasak bile içeride bir ne olacak havası vardı muhtemelen. Çünkü bu hem maç sonu açıklamalar hem bu aşırı şeyler belli ki bayağı hırslanmışlar yani. Çok affedersin biz eşek miyiz falan gibi düşünmüş olabilirler bizi niye kimse saymıyor diye. Denklemde olmayan adamların böyle bir paylaştırayım dedim yani. Çünkü sonuçta Laiç, Mensah ikilisine biz daha oynamaz diye bakıyorduk. Hani Oğuzhan da gitti herhalde taktik değişeceğiz falan demişti hoca Sivas'ta önce. Dorukhan sağ bek ekstra, Enkudu Tören'in iki maçtır yaptıkları. Geçen maçta ben o ikisini hakkını vermiştim. Bu maçta böyle vereyim. Yani birazcık şey oluyor ama objektiflikten uzak oluyor ama işte şampiyonluk haftalarına girmişken herkese hakkını vereyim diye düşünüyorum.
Ya kesinlikle öyle abi. Ben bu arada hocanın bireysel performansları üzerine dokunuşlarına devam ettiğini düşünüyorum. Mesela o attığımız ilk golde Enkudu'nun nerede olduğuna baktınız mı abi? Yani evet. Abdullah Avcı varken imkanı yoktu orada olmasının Enkudu'nun. Bu net çalışılmış
ya
şeyler.
Ya ve çıldırıyorduk hatırlıyorsanız. O evet, çizgide evet. Ne var? Sol ayağını çizgiye atıyor. Ne var bu çizgide? Ne var bu çizgide diye çıldırıyorduk yani.
Hakikaten. Bu arada yani geçen maçta hemen kıyaslıyorum. Çünkü ikinci örneğiydi. Gökhan Türe bu maçı herhalde offside'a girmeden tamamladı.
Golde. İptal edilen golü offside.
Ha, evet evet. Bir tek o var.
Leitin golü neydi?
Yani geçen hafta 5'ten fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bak bu hafta o da törpülenmiş gitti.
Aynen. Ya evet. O şey balansı pardon abi. Balansı ayarını yaptı muhtemelen. Yani balansı yaptı şeyde. Kendini ayarladı. Ha, offside demek ki ortada böyle yapılıyormuş falan diye. Hemen şey yaptı.
Ya onu ayarlaması zor tabii de. Yani günden hani bu yaşa gelmiş bir futbolcunun sürekli kanat oynayan bir futbolcunun bunu ayarlaması zor da. Demek ki dikkat etmiş bu sefer.
Ha, evet yani bence de.
Haftaya yine 3 offside 5 offside yapabilir yani. Ona şey yapmayın. Burada önemli kıstaslardan bir tanesi şu. Lider takımın hak ederek lider olduğu aslında bizim biraz önceki konuşmalarımızdan belli. Hani maçın kahramanı kimdir, maçın yıldızı kimdir sorusuna herkes hakkaniyetten veya başka bir şeyden birkaç oyuncu birden sayıyorsa farklı oyuncular. O zaman diyorsun ki bu takımın takım performansı çok iyi. Yani Gezzal da çok iyi, işte Dorukhan da iyi, Laiç de iyi, Töre de iyi. Hani ve bu hakikaten maçın önüne olan bir şey. Yani oyun gücü bunu gösteriyor. Bu en önemli kısmı bu bence yani.
Ya kesinlikle zaten programı Dorukhan överek açtık abi işte kafadan hesaplarsak. Evet. Maçın adaylarında hiçbirimizin adayı değil mesela. Ki öbür tarafta El Sakala falan da iyi maç çıkardı. Enkudu 2 haftadır gol atıyor. Enkudu'nun adını
geçen
sadece
maç
işte...
verdik diye.
Ben evet onu... evet.
Ben Adem'le 51'e 49 Adem Dorukhan bölüştürdüm ya.
Peki neden Adem abi?
Ya daha az bekliyordum diye söyleyeyim Adem'den böyle bir. Ya yani şöyle Rize ve kırmızı forma diye ruhani evet, evet. Bir beklentim vardı açıkçası. Rize'de.
Ya galiba Adem'in de var o Seyitan.
Abi inanılmaz bir nefret var. Yani nasıl bir Sırbistan'la nasıl bir bağlantısı var bu işi bilmiyorum ama Rize'ye gittiği zaman çok acayip oynuyor yani.
Evet.
Zaten öyle bir beklentim oluştu. Bugün öğlen hani kırmızıyla çıkacağımızı da öyle şey yapınca. Ama bu kadar sahiplenince çünkü bir ara sahiplenip bir daha kopmuştu. İkinci kez ben tekrar gelmez diye düşünüyordum. Yani Dorukhan'ın bek performansı yine vasatın üstü olur diyordum. Dorukhan tabii ki çok iyi oynayarak mutlu etti ama Laiç'in sahiplenmesi, bu kadar mobil oynaması beklemiyordum açıkçası. Tekrar böyle bir şeye döneceğini. İşte maç sonu o şey fotoğrafında da güzel seviniyor yani şeyde. Gollerde falan o şeyi. Ya ben oraya bir daha tekrar geldim çünkü çok kısa sürede sahiplendi, yine kenara atıldı. Hem o Kasımpaşa maçında falan umursamaz tavırları. Tamam dedim, bu yine kafayı da bitirmiş sezonu. Tekrar oradan gelmesi için, geldiği için daha doğrusu bir tık yani %1, o da 51'e 49. Öyle vereyim dedim. Yani tabii tekrar onu belirtiyorum. Yani öyle bir sihirbazımız var ki normalleştiriyor. Ya yani işte bunu, evet. Özkan Öztürk de söyledi. Erzurum'daki maçında golünü ben anlattım dedi adam. Hani maske çıkarılır bu gole. Ben maskem şapka diyorum dedi. Çünkü adam hani 2-3 deplasmanda bir yapıyor. İç sahada yapıyor. O birazcık mükemmelliği normalleştirdiği için biraz göz ardı ediliyor ama kusura bakmasın artık.
Valla Kayseri maçında takımı hepimiz beğenmiştik. Herhalde Rize maçında daha çok beğendik. Bunun da temel kaynağı herhalde Atiba Açins'in. O da çok çok iyi bir maç çıkardı. Yani gol yollarında bir tane golü iptal oldu. Ki hakemi konuşurken onu da değerlendiririz. Bir de işte çok fazla fake atmaktan dolayı harcadığımız bir tane gol pozisyonu var. Ve yani o çıktıktan sonra aslında Beşiktaş'ın yapısı içinde ne kadar büyük bir taş olduğunu da görmüş olduk. Tabii onun yerine geçen Wellington'un da stoper olmasından dolayı kontrolü kaybetsek de yani ikinci yarının şöyle 50 ile 70 arasında falan biz çok güzel belli kesimlerde harika pas ritmini tutturduk. Ve bu da tabii rakibi düşürdü oyundan. Biraz da Atiba Açins'in değerlendirelim istiyorum. Sonra yavaştan işte son 10 dakikadaki problemleri konuşuruz. Yani Çağrı abiden başlayalım istersen.
Tabii yani şöyle, bu 50 ile 75 arasındaki pas oyunumuz bizim rakibi düşürdü diyoruz ama aslında rakibin zaten maça ortak olma gibi bir durumu söz konusu olamadı. Yani 88. dakikaya kadar zaten hiç böyle bir durum söz konusu değildi. Bizim her yani her bölgedeki iyi oyunumuz bunu sağlayan hikayeydi. Atiba tabii ki bunların başında. Yani o yaşta muhteşem adam ya. Yani daha ötesi söylenemez. Bu birkaç kere topa vurmaması bence doğru açıyı bulamadığı için vuramadı. Yani önü çok kapalıydı. Çekerim vururum, çekerim vururum, çekerim vururum hikayesinde bu sefer iyice kapandı önü. Ama Atiba zaten böyle bir adam. Yani bir de vuran bir adam değil. Asla da olmadı. Yani 38 yaşından sonra da çok olacağını zannetmiyorum.
Orada genelde pas arayan, hatta yanında bir ekstra pas arayan.
Evet, orada vurmak için yer aradı. Yani bir açık alan görmeye çalıştı muhtemelen ama tabii biz ekrandan gördüğümüz gibi futbolcu onu öyle karşısından görmüyor. Ama yine de üzüldüm. Yani Atiba'nın golünün iptal olmasına da üzüldüm. Laiç'in golünün iptal olmasına daha çok üzüldüm.
Ben de daha çok üzüldüm ya.
Evet yani o sevinç yarım kalmamalıydı. O böyle şey olmalıydı. Mutlaka bu iyi oyun o golle taçlanmalıydı. Ama tabii ki Atiba yani hani bu şeyin mihenk taşı bu takımın. Sağ olsun Josef de bu sene Atiba'nın yükünün birçoğunu sırtladı. Ona ağır olan kısımları aldı. Atiba'ya daha teknik olan kısımları bıraktı. Evet. Biz çok alışkın değiliz. Çok uzun senelerdir seyrettiğimiz Atiba'dan 3. bölge oyunlarına. Ama Atiba sağ olsun bizi ona da alıştırdı. Yani biz o bölgede ne yaparız bilmiyorum Atiba'sız ya. Çok yani çok zor geçecek Atiba'sızlık bize.
Oğlu büyüyor ya. Merak etmeyin.
Yani kesinlikle katılıyorum abi. Atiba hakikaten özel bir futbolcu ve yani dediğin gibi bu sene istatistik de yapmaya başladı. Ki benim bu seneki en şaşırdığım istatistiklerden biri, Enkudu bu sene 7. golünü atmış abi. Yani şöyle bir düşünüyorum kafamda, bu adam bunları kimlere attı diye. Hakikaten
zaten Kayseri.
Aynen Kayseri var zaten. 3'ü Kayseri yanlış bilmiyorsam.
Yani 3'ü Kayseri, 1 Rize, 1 Galatasaray. 5 öyle hatırladım ben.
Bir tane Alanya var içeride.
Ha evet.
Başka da
bir tane daha vardı.
Sergen Hoca'da böyle bir özellik var ama yani geçen sene Sergen Hoca geldikten sonra Diaby de bir sürü gol attı. Öyle düşünün yani. Diaby'den bahsediyoruz.
Evet. Yani bir de şu son 10 dakikayı abi çok dillendirdim. Konuşmadan geçmeyelim. Çünkü yani Rölanti'de geçireceğimiz bir maçı önce eski sol bekimizin attığı bir frikikle rakibi bir acaba da dedirtmedik aslında ama sonra hemen pozisyon olmadan iki yemek tabii ki Rize'yi de maçı ortak etti. Ve bu tartışılması gereken bir şey diye düşünüyorum ben. Pozisyon vermeden iki gol yemek. Ki ben İsmail'in golünde de Paris Saint-Germain maçında gol haberi geldiği için oraya geçtim. Maç zaten 3-0 topun başında İsmail var diye. Döndüğümde her şey için çok geçti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz son 10 dakikayı?
Ya bence fazla şey yapılacak bir şey değil. Üstüne şey yapılacak. Yani çünkü şöyle bir şey, hoca da maçtan sonra onu bahsetti. Sen hani az önce söyledin, 35 dakikayı 90 dakikaya yayamıyorsun, yoruluyorsun diye. Zaten bence dünyada hiçbir takım o şekilde 90 dakika oynayamaz. Bizim ligde de her iki yarıda 15'er dakika, yani tabii ikinci yarı skoru almadıysan 15-20 arası bu tempo yeter herkese şey yapmak için. Zaten Hatay Rizeli oyuncularda da ya biz bunlarla uğraşamayız şeyi vardı hepsinin neredeyse gözünde. O tabii şöyle bir avantaj var normalde, işte o avantaj bizde yok iki maçtır. Yorulduğu zaman takımın yarısını oynayan 10 kişiden, işte kaleciyi sayma, yarısını değiştirebiliyorsun aslında ama biz bunu yapamıyoruz. Sakatlıklar, eksikler yüzünden. O fiziksel düşüş çok normal ve bu 3-0'dan zaten İsmail'in işte spiker de söyledi, en son 5 yıl önce atmış. Zaten o da bir ilkmiş, bu da ikinci oldu yani, yine aynı statta. Fener'de
Golden sonra da
oynarken atmış.
sevinmedi galiba.
Aynen. Zaten maç sonunda da konuştu İsmail. Ben hani bu takımın şampiyon olmasını istediğini çok net anladım Beşiktaş'ın. Ve hani içinde bulunduğum arkadaşlarımı görmek güzeldi falan dedi işte. Kimi gördü bilmiyorum ya. Necip'le olsan gelmiş miydi ama yani hani belki başkan için falan
Töre
dedi
vardır
işte.
bir de belki.
Ha evet. Şey dedi işte, hani onlara da başarılar diliyorum şöyle. Yani bu takımın içinde olmak istermiş gibi bir havası vardı ve şey yapıyordu. Çok ekstra bir gol. İşte 5 yılda bir olabilecek bir gol. İkinci gol konsantrasyon hatası ama yani bu oyunla falan anlaşılacak bir şey değil. Tamamen kafalar gitti. Nasıl olsa maç bitti diye düşündüler. Ben Ankaragücü maçından sonra aynı hatayı bir daha yapmazlar diyordum. Ama o hata oyunu vermekti. Bu hata biraz kafaca şey olmak gibi. Yani çok fazla dert edileceğini sanmıyorum. Ben zaten tatlı bir dille hoca uyarır.
Yani akan
Biraz
oyunda
da
yeseydik aslında stoper ikilisinin bozulmasına biraz üzerinde dururdum ama yani stoperlik bir şey de yoktu ya. İki duran toptan iki gol yedik saçma sapan.
yani evet, belki hani o kafa vurdurulmayabilir şeyi yapılabilir. Bu arada ikinci golden önce Mensah'a bence faul var.
Evet, evet,
Yani
evet.
hani o da şey bir
Yüzde
konu.
yüz foul.
Ben
Yüzde
ya bir
yüz
de
foul ya.
ben yine aynı şeyi söylüyorum. Yani bir insan Mensah bile olsa, yani hani ne kadar kararları yanlış bir insan bile olsa, düz açık giderken niye yere düşsün? Ya yani hakem olarak bunu düşünmesi lazım. Takım eksik yakalamış, fırlıyor yani. Bir faullü müdahale olmasa, nizami bir şarj olsa niye kendini bu şekilde bıraksın?
Ya
Döndü
bir de
aynısının daha hafifine faul veriyorsun yani.
bence hakemi ayrıca konuşalım.
Evet
Bu
evet hakemi sonradan konuşacağız abi zaten.
Seyitan'ın söylediği şeye %100 katılıyorum. Akan oyunda olmadığı için bu, yani Umut seninkine de. Akan oyunda olmadığı için bence problem değil. Bizi sadece fazlasıyla heyecanlandırdı. Ben maçı seyrederken geri zekalı gibi kendi kendime dedim ki ulan hani bu atarmış işte bir ta Beşiktaş'ın tarihinde 3-0'dan 3-3 hikayesi var.
Valerenga.
Evet. O bir de ta eski işte sanlı kaptanların falan olduğu işte 2-0 galipken son 3 dakikada 3 gol yediğimiz uzatmanın da olmadığı bir hikaye var şeyde. Bir Avrupa Kupası maçında.
Bir de daha 2-3 sene önce bir tane Fener maçı var ya, işte 3-0'dan
Ha,
3-3.
Fenerbahçe
Evet.
maçı.
Aman
Hayır,
Tanrım yani.
bu şey yani bu 88 falan olduğu için gerizekalı gibi dedim ki ulan hani her dakikada bir gol atacak halleri yok ya falan filan diye böyle kendi kendime bir saçma sapan düşündüm. Düşündüm gol oldu yani bir kıpırdandım koltukta dedim ki ondan sonra ikinci olunca böyle ayağım ayağa kalktım dedim ki oturmayacağım artık falan böyle saçma sapan bir şey. Ya kendime falan vuracağım yani ulan niye böyle düşünüyorsun falan diye. Neyse ama bence oyunda bir alakası yok. Şimdi hocanın maçtan sonraki açıklamalarında zaten normalde 5 oyuncu değiştirebilecekken sizin de söylediğiniz gibi aslında sadece 2 veya 3 oyuncu onu da zorunluluktan değiştirdi. Yani Atiba'yı çıkarmak istemiyordu aslında. Muhtemelen çıkarmayacaktı da. Hani bir ağrı hissetti diye çıkardı. Töre de keza öyle. Bu oyunun formatını çok değiştireceğini zannetmiyorum ben. Belki Töre'lerin yapabilirdi. Töre'nin Töre sakatlanmamış olsaydı ama daha ileriki dakikalarda. Ben çok Atiba'yı çıkaracağını zannetmiyorum. Mecburiyetten şey yaptı. Bana da şey garip gelmişti. Montero'yu alıyorsa stoperi alma, aslında orta sahaya al daha doğru olur diye, ama o kadar sakat, o kadar eksiğimiz var ki hocaya da bir şey söyleyemiyorsun. Oyunu da çok değiştirmedi aslında bu. İki duran top, iki tarihsiz iş. Yani zaten 3-0'dan sonra o maç o dakikada 88 ile, yani 87 ile 90 artı 5, 90 artı 6 arasında 3 gol yeseydik, yani büyük talihsizlik olurdu yani. Yani tamam mı? Yani bu Yıldırım, işte evin üstüne Yıldırım düşmesiyle aynı şansa falan sahip olur.
Evet, evet.
O kadar talihsizlik yani, anlatabildim mi? Hiç oyunla falan alakası yok. Zaten çok da üstünde durmadı hocalar. Yani
evet,
hiç bundan bahsetmedi bile. Hani öyle yaptık, sonunda duramadık falan, hiç gerçekten ondan bahsetmedi bile. Biz çünkü yani 88'e kadar harika oynamışız. Hakemle ilgili olan kısımlarda da anlatacağız. Bir sürü yerde de hakkımız yenmiş ondan sonra. Ve laylaylom gelmişiz artık o dakikaya. Olabilir bu. Normal yani. Bu da bizi heyecanlandırsın. Bunu da şey diyelim, hani Fenerbahçelileri ve Galatasaraylıları bir anda böyle bir heyecanlandırmış. Ondan sonra tekrar sakince yerlerine oturtmuş. Aa tamamlar artık, bok olmaz bu işten demelerini sağlamıştır. Psikolojik olarak bunlar önemli şeyler çünkü.
Ya tam onu soracaktım abi, yani maçı 3-0 tamamlasay mıydık daha yıkıcı olurdu, yoksa 3-2 olup son anda
ya bence yine bu Arif'i senaryo gösterip... en yıkıcı. Şöyle bir şey, şimdi tabii ki şey kitlesi hariç, nasıl diyeyim, yönlendirilmeye müsait kitle hariç, herkes şunu görüyordu, ya bunlar şey oldu diye, bizim yaptığımız yorum yapıyor, bunlar istediği zaman patır patır attı 3'ü, bir konsantrasyon dağıldı. İki tane yerden. Yani önemli değil. Bu oyunla biz bunları yakalayamayız. İmkansız demişlerdir. Zaten maç boyu öyle gidiyor. Sonra yani şu meşhur bir hikaye var ya, 15. günde idam edildiği gün adam gülüyormuş çünkü yani sonunda bitiyor bu diye. Biz sürekli Fenerbahçe'yi onu yapıyorduk. Ya da kendileri de çok umutlanmaya meyilli bir camia olduğu için işte 7 senedir 8 senedir, 7 senedir şampiyon olamıyorlar ve en ufak bir şeydi. Yani güneş doğudan işte şey, o da saat bilmem kaçta doğsa bile kendilerine şey yapan, o kadar ki manasız cami, sürekli umutlanıp sürekli şey oluyor, daha yıkıcı oluyor muhtemelen. Yine öyle olmuştur yani, acaba diyen olmuştur ve yine of ya yine olmadı şeklinde bir bitiş oldu. Başlangıcıyla ayrı yıkıcı, ya başlangıcı vurucu, sonu yıkıcı, öyle diyeyim ben.
Katılıyorum abi. Yani Hatay maçını konuşmadan önce bir de şu hakemi değerlendirelim. Abdülkadir Bitigen'in ben yani ligin son haftalarına girilirken lider bir takımın maçını yönetecek kapasitede olduğundan şüpheliyim. Ki yani hakikaten ligin zayıf hakemlerinden biri yetenek açısından.
Evet, ben de art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Art niyetli bir adam varsa VAR'dakidir. Çünkü yine sesin çok geldiği için söylüyorum. Hemen sonra hakemde benden daha uzman şey olduğu için Çağrı abiye hemen bırakacağım. Mesela çok fark etmişsinizdir. Bu mu abi? Şu mu abi? Heh tamam falan, hani yan hakemiyle öyle. Çok da hakim değil gibi geldi bana şeye. Sağ içine. Ve işte o Laiç pozisyonda rezil oldu. Hani gitti orada atayım Laiç'i falan diye koştu. Töre de hani sen sarı kart mı verecektin falan diye.
Trafik polisi gibi ya. Yani.
Yani orada işte şey. Bir de şey hatası yapıldı büyük ihtimalle. Yani o bir hata ama kural hatası değil. Teamüllere aykırı iş yaptılar. El var, golü iptal et diyemez VAR hakemi. El var, hocam gel bir bak der. Çünkü VAR'dakiler offside ve top çıktı çıkmadı işte. Touch ya da out, onlara direkt söyleyebiliyor. Diğer her şeyde son karar orta hakemin. Hocam gel bir bak, bizce el var. Eli gördün mü diye sorması lazım ya da. O da görmedim deyip gelip bakacak. Orada bir hata yapıldı yani VAR. Hani el olup olmamasını geçerek kural, yani kural değil de teamül doğru işletilmedi orada.
Ya kesinlikle katılıyorum. Ben de şöyle küçücük bir şey ekleyip topu tamamen Çağrı abiye vereceğim. Yani maç içinde foul standartını hakikaten çok düşük seviyeye kurdu. Ama golden önce Mensah'a yapılan, yani bu standartın çok üzerinde bir hareket. Orada da vermemesi bence maçı yalandan heyecanlı soktu yani. Başka
ya
şey.
Oradan dönüp gol olacağını bilse bence yapmazdı.
Değil mi?
Çünkü mesela son korneri attırır. Anladın mı art niyetli bir adam? Çıldır üstüne Rizeliler koştu ve orada sen bitirince herkesin üstüne koşacağını bilirsin. Yani işte Dorukhan'ın yaptığı süreyi ekledi oraya işte.
Ya Dorukhan'a bir de çok adi bir foul verdi ya taç çizgisinin üzerinde. Bu tamamen o şeyin baskısının altında kalmak bence. Hani Mensah yapılan pozisyonun baskısının altında kaldı.
Ya o aynen büyük ihtimalle öyle. Yani işte o yüzden art niyetli çok şey yapacağı olduğunu düşünmüyorum ben ama çok kötü bir hakem ve o sol göğsünde gördüğüm FIFA kokartını nasıl almış? Her seferinde bu Abdülkadir Bitigen konusu açıldığında hep de hakem yorumcuları da bunu söylüyor. Ben de çok merak ediyorum. Yani şöyle mi oluyor? Ben kural bilmediğim için hani yolluyorlar UEFA'ya bizim en iyi hakemlerimiz bunlar diye. Bunun seçicisi biziz. UEFA herhangi bir şey tamam o zaman gelsin FIFA kokartı veriyorum mu diyor. Yani vermek federasyonun yetkisinde mi o zaman? Hani UEFA'nın herhangi bir denetlemesi yok mu? Onu çok merak ettim. Fırat bundan iyi hakem mesela. Yaştan dolayı mı kokart alamıyor onu bilmiyorum. Yok gerçi o İngilizler de alamaz daha büyük. Ama yani hani federasyon mu seçiyor? UEFA'dan bizim görmediğimiz bir standart mı görüyor bu adam da? Ama bu maç özelinde değil, her maç ayrı bir yeteneksiz olduğunu çok belli ediyor. Yani bizim maç özelinde değil, başka maçlarda da.
Katılıyorum. Çağır abi sana atalım topu.
Abi at ben hakemin tabii... Pimi çekilmiş ev bombası gibi hakem ya. Ne yapacağı belli değil yani. Futbol oyun kurallarının dışında yapıyor her şeyi. Yani oyun kurallarını birebir işletmesi gereken adam bunu işletmiyor. Sizin de söylediğiniz gibi yani hani foul şeylerinin de bir standartları yok, standardı yok. Seyitan senin söylediğin şey çok önemli. Gerçekten VAR protokolüne aykırı hareket ediyor. Ama bunu ikisi de yapıyor aynı anda anladığım kadarıyla. Hem Haris hem bu. Hani ikisini de biliyor abi olması
ben
lazım.
Ben şöyle söyleyeyim sana. Bunun bilmiyor olma ihtimali var.
Yok ama tamam o zaman hakem olmayacağız. Yani
evet koşarken hani oksijen seviyesi azalıyor. Beyne daha az oksijen gidiyor falan ya spor yaparken. Bu o an unutmuş olabilir. Ben herhangi bir hakemlik kuralına ne takim olduğunu düşünmüyorum Bitigen'in.
Yani
tamam abi faul elme tamam abi iptal edeyim o zaman demiş olabilir. Yani lan dur ben bakayım o zaman diye bir şey deme. Ya orada bence suç halisin. Çünkü zaten olağan şüpheli de olduğu için Halis
%100, Halis %100 suçlu da burada sütten çıkmış ak kaşık değil anlamında söylüyorum. Yani bir kere Mensah yapılan foul yüzünden biz gol yiyoruz. Doğru mu? Heh. Arkasından Larin'e yapılan penaltıyı vermiyorsun. Ve Laiç'e hiç alakasız bir şekilde sana dokunduğu için ki kötü bir dokunma anlamında değil
evet,
yani.
Ya o
yani en basit dokunmasına sarı kart çıkartıyorsun. Arkasından atma niyetiyle adama gidiyorsun. Bir sarı kart daha çıkartmak niyetiyle gidiyorsun. Ki hani pişkinlikten de bir de sırıtıyorsun ondan sonra. Gördün mü suratının ifadesini?
Evet o zaten şey eğer hani hata yaptığın şey olmasa Töre'ye sarı kart vermesi lazım. Töre çünkü sarı karta mı koşuyorsun diyor adama yani. Normalde evet. Bunu dersen sarı kart. Ama
evet yani, çünkü sarı karta koşuyor.
Evet yediği boku biliyor ve yakalandığını gördüğü için bir şey diyemiyor yani.
Aynen öyle. O yüzden de tamamen art niyetli. Yani tamamen art niyetli. Şöyle art niyetli yani tamamen art niyetli ama yeteneksiz olduğu için idare edemiyor mevzuyu. Yine de 95 dakika ne uzatması var ya? Bana bir de anlatsın ya. Eğer Beşiktaş 3-0 girseydi 5 dakika mı uzayacaktı o maç?
Yok 3-0'da 5 dakika uzamaz.
Tamam 3-0'da 5 dakika ne kadar uzaması gerekiyorsa o kadar uzaması lazım. Yani 3-0'da 5 dakika uzamaz 3-2'de 5 dakika uzar diye bir kaide yok. O 5 dakika uzar üstüne 1 dakikada şeyden uzar diye bir kaide yok. Aynı zamanda gerçekten kötü hakem ya. Hani Dorukhan'ın kendi kendini böyle bir Yunus balığı gibi attığı tacın önünde Umut'un söylediği pozisyonda foul veremezsin. Veremezsin. Bunu veriyorsan tamam mı? Zaten Türk hakemliğini bitiriyorsun demektir. Buna
yani,
benzer...
Ama yani düşünüyordur bu maç 3-3 biterse ben biterim demiştir yani.
Dorukhan da bunun farkında abi zaten orada kendini bırakırken.
Yani ya abi şey... biterim falan demez abi. Biterim diyecek olan adam koşup koşa koşa gidip Laiç'e dokunduğu için ilk sarı kart verdikten sonra koşa koşa gitmez. Onu düşünmüyor adam yani. Bence düşünmüyor. Yani hadi art niyetli değil diyelim ama ne diyeyim abi şimdi o zaman da hakaret etmiş olacağız yani.
Ya ben şöyle söylemek istiyorum. Art niyetten şu yani benim şeyim şu. Mesela biz öndeyiz. Mesela orada Laiç'e atmayabilirdi. Sert bir uyarı falan şov yapacaktı. Şunu düşünmüş olabilir. Lan Beşiktaş 3-0 önde. Ben biraz Beşiktaş'ın aleyhine de faul çalayım ki. Bak gördün mü şöyle bir hakemim. Yani hani ama Beşiktaş da 3-3 benim yüzümden 3-3 olursa da benim ipimi çekerler, biterim hani, tepki alırım, o da olmasın. Yani bu kafayla çıkmaları bile sıkıntı. Yani mesela ya, şunu düşünüyor. Bak Beşiktaş 3-0 önde, ben şimdi oh Rize'ye çalayım, Rize'nin de hakkını yedirmemiş olayım. Çünkü Anadolu takımları sürekli zırlıyor. Büyüklere şöyle oluyor. Ben eminim
Rize maça en skoru, çok zırlayanlardan. Rize evet, güçlü bir de.
Ben skor farklı olsa farklı yönetecek bir adam bu. Yani zaten yeteneği de el vermiyor şey yapmaya. O şovları falan şeydi. Yoksa o Dorukhan'ın faul olmadığını o bilmiyor mu adam? O pozisyon. Komik bir pozisyon yani. Orada el vereceksin dizeye. Yine tehlikeli bir noktada şey yapacak. Ya o işte, ya da o korneri kullandırtmamak. Son korner. O kadar kişinin üstüne koşacağını biliyorsun. O bir bok yedik Mensah işinde. Bu iş 3-3 falan, aman ha başım yanar şeyi.
Hayır abi, zaten uzatmışsın. 5 dakika üstüne 1 dakika daha eklemişsin. 1 dakikaya da geçmiş artık yani.
Ya yani bir de
o korneri attırsan 1,5 dakika falan geçecek yani. Hayırdır diyecekler.
Ya işte hep attırıyorlar, hani yapamadı. O kadarını yapamadı.
Şey ya abi, Lerin VAR pozisyonu uzatmalarda mı bakılmıştı? Lerin'in penaltı.
Ya evet, bu olabilir. Ya uzatmada şey oldu. 91 küsürde o Dorukhan yattı kale çizgisinde. Hatta 3 kişi şeye saat kaç dakika kaldı hocam dedi. Onlara 3 gibi bir şey dedi işte. 3'ten biraz fazla falan bir şey dedi. Ersin de sordu. Yatarken Dorukhan da söyledi çünkü. Hatta gerek var mı falan, kramp yaptırdı ya. Bir 30 saniye falan oraya koymuştur. Larin'i tam hatırlamıyorum ya.
Larin'de ya, VAR'a falan gitmedi canım.
Yok
ya,
şey
dinledi ya orada.
Aa, bir aynı dinleme dedi. Aynı. Tamam, Dorukhan'ın uzatma, evet. Dorukhan sakatken dinledi. Çünkü ben bekletiyoru şeyi sanmıştım. Dorukhan'ın sakatlığı içinde bekletiyormuş. Sonra düdüğü aldı, oynat dedi.
Ya bunu yani, nasıl oynatırsın abi? Bunu nasıl oynatırsın ya?
Ceza sahası orada, dışında diye mi? Evet,
dışı dışında abi. Dışında falan değil abi.
Hareket dışta başlıyor diyecek.
Hareket dışta başlamıyor. Tamam mı? Birincisi. Yani Larin'in topla buluştuğu pozisyonla rakibinin ayağına vurduğu an aynı. Ve bu tamamen çizginin üstü. Bu
evet,
bir. İkincisi, çizginin üstü. İkincisi, içeride devam ediyor zaten. Yani rakibin zaten ayağıyla Larin'in bileğine sıkıştırma var.
Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben Halis olsam ya da bunun varı olsam, ben de kedinin fareyle oynadığı gibi oynarım Bitigen'le. Hocam dışarıda devam et falan derim buna yani. Hiç gelme hocam dışarıda falan derim. Ya yani bu da
abi, bunu zaten vermeyecek olan bir tane iki tane hakem var. O da birincisi Halis zaten yani.
Tabii Halis geçen de verdi. Ankara Gücü'nde bize penaltı daha 2-3 sene vermez. Elinize de çok, yüzünüze de çok diyordur o.
Hayır, o şimdi göz önünde değil ya. Odada daha rahat vermiyor. Göz önünde olsa daha zorlanır oradaki hikaye yani. Bu rezillik ya gerçekten. Bak şöyle düşünsene. Biz taraftar olarak ne kadar sinirleniyoruz. Sen bunun hoca için, yönetici için, futbolcu için olan kısmını düşün. Şimdi buradan şeye geçeriz. Buradan açıklamalara geçeriz. Yani sen böyle mücadele ediyorsun. Herifin bir tanesi çıkıyor. Oyun kurallarının ne uygulamıyor sana. Ve tam tersini uyguluyor. Ve sen ondan galibiyet alamıyorsun. Ve zaten bir sürü şeyle mücadele ediyorsun. İşte fikstürle mücadele ediyorsun. Futbolcunla mücadele ediyorsun. Sakatlıkta, Covid'le, X'le, Y'le bir sürü şeyle mücadele ediyorsun. Bir de çıkmış orada dangalan bir tanesi hak ettiğin penaltıyı vermiyor sana. Tamam mı? Ya şimdi ben neden korkarım? Ben şundan korkarım abi. Yanlışlıkla bizim kalecinin kafasına çarpmazdı da adamın ayağı kalecinin kafasına çarpardı. Ersin'in kafasına. Dönse Ersin'e kırmızı kart verse ne bok yiyeceğiz? Ne bok yiyeceğiz abi? Bunun için önemli abi hakemler. Adaleti sağlaması için önemli. Ve bu spor programlarında tartışılacak ve bilhassa da şöyle yapılıyor ya artık. Aslında çok bariz olsa bile yok ya bana göre bu değil dediklerinde bu sefer sözde şöyle bir şey çıkıyor. Moderatör bir tek şöyle diyor. Ya arkadaşlar biz bile kendi aramızda anlaşamıyorsak hakem de haklı falan diyor ya. Lan nesi haklı? Sen anlaşamıyorsan sen kendi anlattığını anlaşamıyorsun. Ha, bariz bir şey öyle değil dediğin için anlaşamıyorsun yani. Normalde bu. Yani kaç kişiye göstersen bu. Şimdi bu şeydeki pozisyonu kaç kişiye gösterirsen göster. Bu penaltı abi. Bu kadar basit yani. Bu penaltı. Ya bunun açık... Herif foul vermedi ya. Foul vermedi. Geçen hafta Vida'nın hücuma çıktığında ceza sahasının önünde yani kramponuyla Vida'nın ayağının üstünde vuran adama foul vermedi. Ya bunu nasıl vermezsin abi? Burada 4 tane hakem var ya. Bak 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 tane hakem var. Hem yan hakemin var, hem orta hakemin var, bir de dördüncü hakemin var ya. Ayıptır ya. Hani böyle çok karambol olur, bilmem ne olur falan. Videodan seçersin, seçemezsin. Bizim Cüneyt Çakır'ın bize verdiği ilk penaltı gibi. Hani kameralardan görünmüyor. İşte bu penaltı değil. E görmüyor sadece. Çekemediyse nasıl penaltı değil ya? Nereden biliyorsun olmadığını? İspat edemiyorsun olduğunu da olmadığını da. Ama olmadığı hükmünü yerleştiriyorsun oraya yani. Ben anlamıyorum. Yani bariz olanını herif vermemiş. Gözünün önündeki olanını vermemiş. Gözünün önünde olmuyor. Yani başka bir penaltı vermiş. Yok o penaltı değil falan. Bunlar saçma sapan hadiseler abi. Aptal saptal işler yani. O yüzden bunlarla uğraşmak çok zor. Bu psikolojiyi çok yıpratır. Hocayı da çok yıpratmış. Ama yani Sergen Hoca tam beklediğim şey. Yani tam karakterini gösteren bir hoca oldu. Harika bence yani.
Abi Sergen Hoca'ya geçmeden son bir de aklımda kalan şeyi söylemek istiyorum. İptal edilen gollerde herhangi bir yanlışlık. Zaten offside'ın sencesi bencesi olmaz. O offside o gol de.
Fenerlere peki, göre o da var canım. Var da teröristler Fener'in.
Ya vallahi unuttum doğru ya. Söylüyorsun abi yani.
Var'da da Fener'in şeyleri varmış.
Abi offside pozisyonlarında bir şey diyemiyorum. Evet geçen haftaki Fenerbahçe'ye verilmeyen şeyin rakibinin sayılmayan golünde böyle kırmızı ve mavi çizgiden üst üste binmişken offside.
Çok netti ama ya. Onlar yine arada derede de bu net
yok,
yani.
Yok bunlar bir şey söyleyeyim ama burada kamera açısı zaten göstermez ki doğru şeyi. Yani buradan baktığınla oradan baktığın arasında daha kadar fark var. O yüzden yan hakem normalde son oyuncuyla beraber durur. Yani son defans oyuncusuyla beraber durur. Doğru açıyı bulabilmek, doğru açıyı görebilmek için yani.
Kale evet. Arkasındaki görüntüyle offside şey yapılmaz yani.
Özellikle. Yok çok mümkün değil öyle bir şey olması. Zaten Rize'nin stadı anladığım kadarıyla zaten şey uygun değil.
Çekimleri evet, küçücük stat değil. Stadım ya.
Çok acayip.
Yani çekim uygun bir stat değil. Çekim yeri yok. Onu düşünmemişler yani. Tipik şey. Tipik Karadeniz insanı yani. Tahtadan yangın verdi. Beni yapmış insan bunu. Normal abi. Eğlenceli yani.
Evet. Geçebiliriz o zaman Sergen Hoca'nın açıklamalarına. Yani belli başlı şeyler var tabii ki. Hakeme de tepki gösterdi. Maşallah herkes kaybetmemizi bekliyor. Beşiktaş orada kaybeder, burada kaybeder. Rakiplerimizin hiç maçı yok mu gibisinden bir rakiplere salladı. Oradan döndü işte Hatay Spor erteleme talebini reddetmiş. Hatay Spor'a bence çok çok giderli bir açıklama yaptı ki ben en çok bunun üzerinde duracağım. Yani stratejik bir hata mıydı yoksa rakibi birazcık ezmek için doğru bir tercih miydi diye. Bir de hiç inanmak istemediğimiz şeyler oluyor. Çok fazla da konuşamıyoruz. İçimde konuşmayacağım, konuşmak isteyeceğim çok fazla şey var. Söylemek istediklerimi tutuyorum. 4 hafta sonra açıklayacağım gibisinden. Abdurrahim Albayrak var ya bir açıklama ama daha altı dolu tabii ki. Vallahi dolu dolu bir basın toplantısı ve maç sonu açıklamalarıyla bezenmiş bir Sergen Yalçın akşamı oldu maçtan sonra. Yani Seyitan abi senden başlayalım istersen birazcık hocanın bu isyanını değerlendirelim.
Ya bence bu zaten maçın da 3-2'ye gelmesi hani o son sinir harbinden dolayı söyledi bunu. Şeye yani bunu takım içine böyle söylemiş. Biliyorsunuz hani bazısı sakin bazı yerlerde sakin kaldı. Takımı sakin şey yaptı. Ankara Gücü maçında bizimkiler lakayt davranınca da haşladı muhtemelen. Ters taraftan bir şey verdi. Zaten oyuncu ilişkilerinin çok iyi olduğu söyleniyordu. Bu taktik işte düşmana karşı kenetlenme ve bir, yani tabii bizim sakatlıklar da bunu daha da güceltiyor. İşte Fatih Terim'in, Abdurrahim Albayrak'a da geçiyorum ben, net bir şekilde çok iyi kaostan enerji çıkardığının aynısını çok iyi yapıyor. Şöyle de çok güzel bir şey yapıyor. Fatih Terim kendi bulması lazım bu malzemeleri. Gidip kendine kavga ediyor. Hayali düşman yaratıyor. Çok altını dolduracak ciddi anlamda manasız mantıksız düşmanlık denebilecek hatalar yapıldığı için karşısına işte 6 günde 3 maça çıkmak gibi. Oyuncular mesela bir süre sonra Fatih Terim'e şey diyordu. Lan bu adam da ne diyor sürekli birileriyle kavga ediyor falan yapabilir. Ama hoca o kadar inandırıyordur ki bakın beyler Rize'nin ne iddiası var da size bunu yapıyor. İşte bakın 6 günde 3 maça çıkıyorsunuz şu oluyor bu oluyor. Bu enerjiyi çok güzel yönlendiriyor. Şeyi de bugünden sonra ben bu akşamki konuşmadan sonra da %100 erteleneceğini düşünüyorum Hatay maçının. Çünkü Emre Koca da açıklama yapmış biz yayındayken. Biz zaten başvurmuşuz. Şimdi Rize ile Kayseri kabul etmiş tabii ki ertelensin demiş. Böyle olunca TFF şey bile yapmıyormuş yani, sadece direkt otomatik olarak alıyormuş. Burada Hatay kabul etmemesine rağmen biz haklı sebeplerle TFF'ye başvurmuşuz. Bu yangından sonra ve saçmalıktan sonra, fikstür gördünüz bilmiyorum, cumartesi bir tek bize oynuyoruz. Koca evet, ligde evet. Bir tek bize oynuyoruz maç yani.
Bana abim gösterdi geçen gün, ya bu niye bir tek biz oynuyoruz ya?
Ya herhalde ligde. Hatay'ın Şampiyonlar Ligi final maçı falan var. Ya da yarı final diye falan var hafta içi bizim bilmediğimiz yani. Bu saçmalık bence bu açıklamalardan sonra düzelecek. Çünkü çok da güzel yerden söyledi. Ve söylediği adam da işte idolüm kulüp falan diyen Ömer Erdoğan'a güzel dedi. Hani demek ki sporcu sağlığı falan sizin için yalanmış diye güzel salladı. Dün ben de maçı izlemedim bu arada ama Twitter'dan takip ederken pat diye Ömer Erdoğan bizim maçla alakalı konuşunca ben soru üzerine söyledi sandımıştım. Soru üzerine sormadan demek ki söylemiş ki hoca ona şey yapmış. Ama yani cumartesi göreceğiz bakalımından.
Maçın evet abi,
sonucu da belli oldu o yani. Aynen, cumartesi göreceğiz bakalımının oradan yani çıkışı yok. İşte bence o maç cumartesi değil, pazar olacak. Yani bir gün istemişiz. Pazar ertelenir ama sonucu için konuşmaya bile gerek yok.
Yani maçın pazarı ertelenmesi için normalde gerçekten kulübün iki kulübün de kabul etmesi lazım. Yani şey, teklif edenin aynı zamanda öbürünün de kabul etmesi lazım. Pazara ertelenmeyebilir. Bence de ertelenmesin. Hiç önemli değil. Ertelenmesin. Gelsinler burada, verelim ağızlarının payını ve gitsinler. Hani bir şey yapmış olmasınlar ondan sonra. Çünkü herkes haddini bilsin. Burada benim korktuğum nokta şu. Biraz önceki konuya bağlayayım. Hakemle ilgili olan konuya bağlayayım. Biz tabii duran toplarda akan oyundan gol yemediğimiz için duran toplar çok önemli oluyor Beşiktaş karşısında rakiplerin alması için. Şimdi her gelen bizim ceza sahası önünde atacak kendini. Sağda da atacak, solda da atacak, minnemi de atacak. Bu sefer böyle ters bir manyel olacak. Buna hazırlıklı olmalıyız. Bu bir, bunu cebe koyalım. İkincisi, asıl önemli olan kısım şu. Çok uzun zamandır Beşiktaş'ta böyle bir figür yoktu. Şenol Hoca da aslında ters giden bir adam. Bildiklerini söyleyen bir adam. Ama yaş itibariyle ve kullandığı kelimeler itibariyle çok anlaşılır değildi Şenol Hoca. Yani Şenol Hoca bir şey anlatırken aslında çok uzaktan başlıyordu anlatmaya. Hani diyorsun ki hocam İstanbul nasıl, güzel mi diyorsun. O sana Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla başlıyordu anlatmaya. Altındaki anlamlar çok iyiydi ama Sergen Hoca bunu çok düz yapıyor. Zaten benim de şahsen beklediğim buydu. Yani düz, takır takır ama hiçbir içinde hakaret olmadan, pislik olmadan, sadece gerçekleri söyleyerek ve tonuna da çok dikkat ederek, yani çok iyi bir tondan söylüyor bunu. Sinirli ve asabi bir ton bu. Şey bir ton değil, düşük bir ton değil ondan sonra, ama hakaretvari bir ton değil. Tehdit edici bir ton değil. Ama en sonunda Beşiktaş'ta böyle bir figür oldu. Yani biz Gordon Milne döneminden beri, ki Gordon Milne de dünyanın en beyefendi insanıydı. Benim hatırladığım işte hocalardan. Asla bu tarz bir hocayla biz şey yapmadık. Mücadele etmedik. Hep daha sakin, daha mulis. Türkler için söylüyorum bunu. Yabancılar için söylemiyorum. Hep böyle daha şey, işte saygıya, etiğe, değerlere şey veren, önem veren, hani rakibe değer veren ama o yüzden de sesini, temposunu çok yükseltmeyen hikaye vardı. İşte hep Vedat Okyar hikayesi. Hani hakemi de yeneceksin hikayesi. Şimdi Beşiktaş'ın gerçekten değerlerini bilen ve ama aynı zamanda korumaya yönelik de hareket eden bir hoca var. Bu adam akıllı bir adam. Yani sadece teknik direktörlük yaparak değil. Aynı zamanda bu adam yorumculuk da yapmış. Sporculukta da çok başarılı ve kafası çalışan bir adam, akıllı bir adam. O yüzden neyi nasıl söyleyeceğini de biliyor. Şu anda bence bayrağı eline almış, bütün camiayı, futbol takımı düştüğü zaman da camiayı toparlayıp yukarı çıkarmasını bilen, yani bu Ankara Gücü maçından sonra da, Kasımpaşa maçından sonra da, diğer yani Kayseri maçından önce de sonra da yaptığı açıklamaların hepsi bence planlı, programlı, kurgulu ve çok düzgün açıklamalar. Camiayı bir yerden alıp gerçekten başka bir yere koyabiliyor. Duygu anlamında söylüyorum.
Ya bir de diyor ya abi hani sosyal medyada çok çabuk düşüyorsunuz diye ince bir fırça da kayıyor bize. Ki iyi de yapıyor bence.
Evet. Valla kusura bakmasın da herkes de haddini bilsin ya. Tamam, burası Beşiktaş. Başındaki adam da Sergen Yalçın. Yani bu eski futbolcuların teknik direktörlerin hepsini cebinden çıkartır. Bak birini, ikisini, üçünü, beşini değil yani. Hepsini cebinden çıkartır. Bir kere kalite olarak hepsinden 10 kat daha kaliteli bir adam. Futbol anlamında söylüyorum.
Evet.
Teknik direktör zekası da şu andakilerin hepsinin üstünde olduğunu gösteriyor. Yani hem bu zamana kadar yapmış olduğu antrenörlük, futbolcu gelişimi, takım ruhu, bunların hepsi, küçük takımlarda bunu yapabilirsin. Ama büyük takımlarda çok zor bir dönemde gelip oradan buraya gerçekten bu kadar başarılı olmak ve bu finansal durumda çok kolay bir iş değil yani.
Çok abi zor yani bir iş. Şöyle örnekleyebilir miyim? Çok kısa devamlı aralara giriyorum ama yani hakikaten ben bu Sergen Yalçın'ın basın toplantılarının falan saha içindeki dokunuşlarını biraz geride bıraktığını düşünüyorum. Tabii ki kamuoyunun yarattığı havadan dolayı böyle oluyor ama yani sene başında gönderilen Larin'den 20 skor almak, bu Enkudu'yu kariyer zirvesine çıkarmak istatistik anlamda. Yani neredeyse bir senedir top oynamayan, 2,5 yıldır top oynamayan Raşit Gezal'ı ligin MVP'si haline getirmek. Bu Wellington'lar, En Sakalalar falan. Ya hakikaten mesela ya al, daha geçen hafta işte Gökhan Töre'den çok iyi bir forvet performansı oluyoruz. Yani bunlar çalışılmadan, bunlar bir plansızlıkla gelecek işler değil. O yüzden ben yani sezonun en iyi teknik direktörü olduğunu da düşünüyorum. Skor, sonuçtan bağımsız
kesinlikle,
olarak düşünüyorum.
Kesinlikle öyle.
Sezonun zaten tabii ki en iyi teknik direktörü.
Başka
yani.
Şeyi yok herhalde.
Aynen öyle.
Emre teknik direktör değil zaten. Sayılmıyor. Yani kim olabilir ki başka?
Ya bir de bizim ligde böyle ödüller çok zor veriliyor. Çünkü bir sezonda 31 tane şey değişiyor abi. Bu seneki değişen teknik direktör sayısı 31 işte.
Oldu mu ya o kadar?
32 oldu hatta. Hamza Hamzoğlu da istifa etti. Ay,
Yalçın Koşukavak geldi oraya, doğru.
Aynen. Ya 32 bizim, oldu işte.
Bizim ligde bunlar zor veriliyor. Çünkü bizim ligde bunu, bu ödülü dağıtacak adaletli insan sayısı yok ki. Kim verecek bu ödülü? Milliyet Spor ödüllerine mi vereceksin? Yıldırım Demirören elinde kupayla şey mi verecek yani? Versene olur, vermesene olur. Ödülün ne olduğu önemli değil. Kimin tarafından öngörüldüğü önemli. Yani maalesef sosyal medya üzerinden de bir ödül sistemi yapamazsın. Çünkü hangisi yumurta, hangisi gerçek bilmiyorsun. Tamam mı? Hani bazen böyle buradaki yorumcular şey yapıyorlar ya. Para aldıkları voleden moleden. İşte hani volede şey açtık. Penaltı mı değil mi falan diye. %100 penaltı olan pozisyona. %60 penaltı değil. %40 penaltı falan sonucu çıktı falan diyorlar mesela. Yani, tamam mı? Bunların hepsi hikaye. Ve velhasıl kelam yani Sergen'e geldiğin zaman Sergen Hoca gerçekten Beşiktaş'ın liderliğini yapıyor şu anda. Stresi de çok büyük. Onunla baş etmesi de çok zor. Yani ben korkuyorum ağzından böyle bir anda sallayacak bir şeyler çıkacak diye. Çünkü hocanın söylemesi başka bir şey. Yöneticilerin söylemesi başka bir şey. Yöneticilerin işi konuşmak. Yönetici konuşur. Tamam mı? Anlatır. Hep derdini dile getirir falan. Teknik direktör aynı zamanda oraya iki tane lafla, kelimeyle sporcu sağlığını da sıkıştırdı mı bu sefer buna itiraz da edemezsin.
Kurnazlık.
Bak. Tabii doğrusu canım,
o çok önemli. O bence ertelenme sebebi o olacak zaten.
Ha.
Yani çünkü Şampiyonlar Ligi için zaten bir şirin görünme havası var ya. İşte yok zeminler iyileşiyor bilmem ne oluyor falan. Bunlar yine doğru sporcu sağladı nasıl unutmuşuz ya falan deyip yapacaklar yani. Normalde pek önemsemeseler bile doğru tabii sporcu sağladı deyip bence değişecek.
Şeyin vallahi tabii. Abi bence ya, çok net söylüyorum fikrim. Bence değişmesin. Değişmediği halde biz bunlara vuralım tokadı. Hadi öyle diyeyim, şey yapmayayım. Yenelim ve bir kere ben ilk defa görüyorum bir antrenörün Türkiye'de başka bir antrenöre meydan okuduğunu.
Abi şöyle yapalım mı?
Bir zaten sözümü bitireyim ondan sonra istediğini söyle.
Tabii tabii abi.
Size, size de vereyim. Çünkü şunu söylüyordum arada karnında tabii. Herkes haddini bilsin ya. Burası Beşiktaş bu bir. İkincisi konuştuğun adam da Sergen Yalçın. Yani sen kimsin de Hatay'la Ömer Erdoğan'la gelip şey yapıyorsun? Hani bu neyin hadsizliği yani? Bu ama şundan kaynaklandı. Spor medyasının, spor basınının bunun önünü açmasından kaynaklandı. Ama nasıl açtıysa Sergen de haddini bildirdi. Bak mesela Fatih Terim bunu yapmazdı. Tamam mı? Fatih Terim asla yani kafa kafaya gideceği, baş edip etmeyeceğinden emin olmadığı bir adama bunu yapmaz. Öbürleri bence cahillikten yapıyor bunu ya. Çok teşekkür ederim. Bana ayırdınız zaman.
Alkışla kapatıyorsun. Ya bu arada yani o açıklamaları tabii ki Hatay açıklamasının üstünde biraz daha duralım. Çünkü durmayacak gibi değil. Yani gelsinler cumartesi göreceğiz bakalıma getirdi. Ki bunu da açıkça ifade etti. Yani bu bizim çıkarımız değil. Ben herhangi bir Beşiktaş teknik direktöründe böyle bir şey hatırlamıyorum abi. Zaten sen az önce dedin. Yani böyle konuşan menajerimiz yoktu diye. Pardon, teknik direktörümüz yoktu diye. Ben o ara kendimce bir düşündüm işte. Benim şahit olduklarımı düşündüm. Zaten bize gelen yabancı antrenörler rakip takımların sevgilisi haline geliyor. İşte Tigana'sından Carvalho'na, Bilic zaten bir süper kahraman olarak gönderildi Türkiye'den. Türklerde de nedense sivri karakterli hocalarımız olmuyor. İşte Ertuğrul sağlamdır. Şenol Güneş bunu denese de dili el vermiyor ona da. Ve ya hakikaten Hatay maçının önüne...
Rıza.
Evet evet, çok silik silik karakterler. Yani tırnak içinde söylüyorum tabii ki bunu. Ve biz de ilk defa Fatih Terim ekolünden diye, hani parantez içinde söylüyorum, aynı özellikleri taşındığından değil ama hakkını yedirmeyen bir teknik direktöre sonunda kavuştuk. Bu ismin de tabii ki Sergen Yalçın olması bizi ayrı bir mutlu ediyor. Ama yani Seyitan abinin de bu konuyla ilgili söyleyeceklerini alalım. Ben bir de şeyi teklif edeceğim. Bu şimdi Hatay maçı belli ki sezonun artık final maçlarından bir tanesi ve hani seyircili ortamda İnönü'de bu maç kazanılsaydı o kapalının üstünden alevler sar şey olurdu herhalde artık. Hani şampiyonluk garantilineceği yakın maçlarda oradan fışkırtılıyor. Hatay maçı tam olarak böyle bir maç ve Hatay maçını kazandığımız anda sezonu %80 falan tamamlayacak olacağız. O yüzden Hatay maçının öncesinde bir cuma günü, cumartesi günü tekrar buluşuruz. Saatte zaten bir saat oldu kayıt. Hani Hatay maçına daha değiniriz, daha fazla değiniriz daha detaylı şekilde. Ben şimdilik bu Hatay açıklamalarını Seyitan abi nasıl değerlendiriyor ona pası atayım. Sonra da yavaştan dağılalım.
Ya ben de ben sonuculun bir kere maçın saatini ve gününü değiştireceği kanaatindeyim. Çok zekice yapılmış bir açıklama. Bir de artık o lafı yedik dedikten sonra biliyorsunuz ki bu ikincisidir. Yani hoca bize bunu ispatlıyor ki oyuncuyken 100 kez falan ispatladı. Dediyse yapar hoca. Nasıl hani devre arasından o Trabzon-Antalya'dan sonra savaşımız yeni başlıyor dedi. Sonra bir ayağa kalkarız merak etmeyin dedi işte Kasımpaşa Ankara Gücü maçlarından sonra.
10 kişi her Konya'yı dediğine, yendik o açıklamalardan sonra.
Evet, o savaşma şeyinden sonra. O sonra ikinci kez yine büyük konuştu şey oldu. Ya hoca diyorsa muhtemelen yarın falan beyler ben bir şey söyledim bunu yapmazsanız görüşürüz sizle falan muhabbeti olacak. Yani vura vura kıra kıra bir şekilde o Hatay maçı bu açıklamalardan sonra garantilendi. Bence iki uçlu garantilendi. Hem günü ve saati olarak hem de şeyi olarak galibiyet olarak. Çağrı abinin dediği gibi eğer günü ve saati değişmezse çok acayip bir takım görebiliriz. Yani hani paramparça edebilirler Hatay'ı şey olarak. Sert girmeler, topu bırakmamalar falan daha da gaza gelirler.
Zaten sonra da normal temposuna dönüyor. Hafta içi evet. Maç yok. Galatasaray'la finale çıkıyoruz.
Sonra Galatasaray'a gidiyoruz. İşte ondan sonra yani son bir şey olabilir. Son bir şarkı istiyorum sizden diyebilir. Yani ne varsa elde avuçta sahada bırakın diyecek hoca muhtemelen. Öyle bir maç bekliyor bizi.
Kesinlikle. Ya bu arada bu çok iddialı açıklamalar olduğuna ben de ikinize de katılıyorum. Bunun da temel kaynağının ben saha içinde oynanan özellikle o birinci dakikadan 35. dakikaya kadar oynanan futboldan geldiğini düşünüyorum.
Tabii ki. %100 öyle.
Saha içinde güçsüzsen istediğin kadar İddialı ol. Erol Bulut olur yani son.
Ya işte Ersun Yanal'ın geçen sene söylediği biz birinci olacağız yerleri sıralamayı belirlesindeki sonra dalga geçilmem olursun yani. Hani bir dayanağı olmazsa patladana ilk haftada böyle şeyler söylersin. Yani onun da tabii kendi açıklığı var. Açıklamalar hani şeyi farklı mantıkları olabilir ama bu zamanda farklı bir şey görerek söylemek ayrı. Böyle işkembeden sallamak ayrı. O da hoca da tabii ki oyuncularına ve oyununa güveniyor yani.
Ya ben Türkiye'de ilk defa bir antrenörün başka bir antrenörü medya karşısında böyle bir challenge yaptığını görüyorum. Daha önce hiç isim vererek görmedim. Takım olarak hani işte Beşiktaş şu takımı yenecektir. Beşiktaş bilmem ne yapacaktır falan filan. Veya işte yok Ankara Gücü Gençler Birliği'ne meydan okudu. Basına açıklamalar Onlardan bahsetmiyorum. Direkt birebir bir hocanın başka bir hocayla ilgili. Ya hadi bakalım nasıl yapabiliyor musun? Yap da görelim. Bak biz ne yapıyoruz? Göreceksin hikayesini ismi vererek, cismi vererek bir challenge yaparak, tamam mı? Buna şahit oluyorum ve bunun Beşiktaş hocası olmasından da gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Yani sonucu ne olursa olsun bu tabii öncelikle sizin söylediğiniz gibi hocanın takıma güveninden, sonra hocanın kendine güveninden kaynaklanıyor.
Hatta önce kendine güveni bile olabilir.
Evet,
Yani
aslında önce kendine güveni.
takıma çok güvenip birazcık özgüveni hoca kadar olmayan birçok kişi söyleyemez bunu.
Evet, evet doğru söylüyorsun. Önce kendine güvenip arkasından takıma güvenip yapıyor. Ya ben çok gurur duydum ya. Yani hakikaten böyle insanı böyle çok gaza getiren bir durum değil mi yani?
Evet.
Ya
Sezonun
ben bu
highlightlarını.
şeyi çok etkili olacağını düşünüyorum. Şimdi bunu daha önce farklı konularda tartışmıştık zaten yani fikir beyan etmiştik. Bu yeni sosyal medyayla oluşan taraftarın ben biraz daha winner karakterli olduğunu düşünüyordum zaten. Yani şeyle alakalı son zamanlarda gelen şampiyonlukla ama yine de bir kırılma oluyor tabii ki. Allah yine başımıza bir şey mi gelecek şeyi. Yani bu hocayla geçirdiğimiz bir sezon ve geçireceğimiz bir iki sezon bizim taraftarı çok farklı bir seviyeye getirebilir. Yani işte bir ekip var. İşte sosyal medyada bizim de çevremizde çok vardır. Ya her gittiğimiz deplasman mesela sanki Münih deplasmanında çıkıyormuşuz gibi. Aa biz buradan nasıl çıkacağız? Aa biz buradan nasıl çıkacağız? Hep bu şey. Ya biz 2 sene sonra bir Hocaylı'nın bu özgüvenine devam edersek yani nerede Rize'ye mi gidiyor? Gurur geliriz. Sivas'a mı gidiyor? Tamam 3 hata göre Rize falan döneceğiz yavaştan. Ya yani mesela Galatasaray'ların şimdi 2 senedir aslında yapamadığı son düzlüğü öyle bir inandırmışlar ki bir son düzlüğe girdi mi bu işi bitiriyoruz. Halbuki işte bitiremiyorsun 2 senedir. Ya da bitiremediğin şeyler oldu. Bizde de böyle bir şey olabilir. Ve olması da gerekiyor bence bir büyük camiada. Tutarlı bir şekilde. Ben hocanın şey üstlerindeki bu olumlu etkisini de çok beğeniyorum. Yani o gün söylediği 11 kişi varsa Beşiktaş gerisi önemli değil. Muhabbeti işte bugün söylediği biz böyle böyle yapacağız falan. Bunlar çok ayrı şeyler.
Peki Galatasaray son düzlüğe giriyor mu abi şampiyonluk yarışında?
Ya ben
Son
bugünkünden sonra
düzlüğe Konya Ovası onun düzlüğü. Gittikten o düzlük.
ya bugünden sonra ben bu arada Galatasaray'ı da hani çok nasıl diyeyim yakından ya haberlerini alabildiğim gruplarda olduğum için WhatsApp'ta ya da şeyde hiçbir zaman bence o amaçları yok. Onların bugün yine maç sonunda söylemiş. Bizim arkadaş işte grupta söylüyordu. Hoca da taktı başkanı yollayacak falan diye. Yine içeriden çok sıkıntı çekiyorum bir şeyler demiş. Onun yani 3-4 haftadır belki daha önce Belhanda olayından beri kafasında yönetimi yollamak olduğu için hiç yok. Fatih'im hocanın da kafasında yoksa şey de olmaz. Taraftarlarım vardı muhtemelen ama bugünü döndükten sonra yani kalan 4 maçın ikisini yenilmen gerekiyor. Birini Galatasaray'da 3 farkla yenileceksin. Çünkü iki şeyde genelde de biz öndeyiz. Ben o yüzden onların aklı selim düşünenlerin şey olduğunu sanmıyorum.
Abi
Katılıyorum.
aramızda 6 puan var. 4 maç var.
Aynen.
Bir tanesi maçın onda ya.
Ya
İşte
birisi, bir
Galatasaray'da
tane
yani.
maçın direkt onunla kitlediğin anda bitti.
Aynen öyle. Berabere kal bitti yani mevzu orada. Yani hani
Bende de
şöyle olduğunu düşün. Fenerbahçe bugün puan kaybetsin. Haftaya sen Hatay'a geç. Herkes kazansın. Hafta dediğim işte hafta sonu.
maç haftası.
Maç haftası. Hani artık kaçıncı haftadayız biz? Kaçıncı
Biz
hafta yapıyoruz?
38. bir maç fikstürünü tamamladık.
Tamamladık. İşte
Biz 36
39'da
maç oynadık ama değil mi?
tamam 39'da herkes geçsin ama Fener Alanya'da takılsın. Tamam mı? Biz Galatasaray'la beraber kalalım. Bitti bu iş zaten yani.
Tabii.
Ki ben Galatasaray'ı yeneceğimizi düşünüyorum ya. Benim için sezonun geri kalan maçlarında bir Hatay zor ki şu açıklamalardan sonra daha da ateşlendi o maç. Heyecanla bekliyorum.
Bunun
Onların da
şampiyon olduktan
orta
sonra hiç önemi yok
sahasında
yani Galatasaray'ı yenmişiz yenmemişiz. Hiç önemli değil
tabii.
yani.
Onların da orta sahasında bu arada 2 kart cezalısı oldu.
Ama bir sonraki
Onun...
maçları kimdi onların?
Yok yok Hatay
Gençler
ya. Hatay'ı diyorum.
Ha Hatay evet.
Aha. Yok, bugün
Bu arada
Galatasaray'la alakalı hiçbir bilgim yok bu arada. Kim
biz
kart
de
gördü?
Maçkölük'ten maçı yıldızladık o kadar yani.
Ya ben onu da yapmadım yani. Galatasaray bayağı... Yani bugün bir yenince devre dışı kaldı. Bence zaten kafaca devre dışı kalmışlardı. Hani puan olarak da şeyler. Şimdi de Ankara deplasmanına gidiyorlar. Yani
Ki
gençler camiler de...
gençler Evet yani sen söyleyecektin.
Can derdinde de yani.
Gençlerin gücü sonra... yok ama Galatasaray'ın gücü yok.
Yani ya bir de Galatasaray'a şöyle bir şey, hani gidip sal şey yapınca defanstaki defoları ortaya çıkıyor. Yani Rize 4 attı Galatasaray'a. Sivas 2 attı hani. Beklersen işte Konya, Antalya bekleyip yediler. Hadi Konya 87'de yedi, Antalya 71. Yani bekleyince de zor yiyorsun, tamam da. Hani biraz belki gitmeyi düşününce gol yiyorsun, gol atıyorsun. Biz hani orada da çok avantajlı olacağız. İşte Emre Koca daha şey demiş az önce, bu yetişecek muhtemelen demiş. O çok büyük avantaj. Ben de o kadar şey olacağını düşünmüyorum.
Şey, Galatasaray yani, maçına mı Hatay maçına mı diyorsun?
Şeye, ya aslında sakatlık olarak Hatay'a da yetişir manası çıkıyor dediklerinden, ama ben idman yapmayacağı için Hatay'da oynayacağını sanmıyorum diyor Emre Koca. Daha sonra işte hafta içi maç yok ya, sonra şeylerle antrenmana çıkacağı için Galatasaray maçına döner diyor bu için.
En azından kadroda olur ama.
Evet. Büyük ihtimal. En kötü öyle olur diyor. Yani bence de işte yarınki Alanya-Fener maçı ve cumartesi, şu an kağıt üstünde cumartesi görünen maçtan sonra zaten daha net bir şey söyledi. Belki Abu'yu riske etmeye bile gerek kalmayabilir.
Yani ya şu an evet aynen öyle. Şu an Çağdaş Hoca'ya sevgiler gönderiyoruz buradan.
Bir de ayrıyetten Stephen Colker'la Salih Uçan'la da prensipte anlaştığımızı ben farklı yerlerden işte okumaya başladım. Onlara da ben bir sevgi göndereyim ne olur ne olmaz diye. Bırakayım bu programı sonuna. İsterseniz programı kapatalım abi.
Tamam. Çok eğlenceliydi bu arada. Çok teşekkür ederim.
Evet evet. Cuma günü veya cumartesi sabahı işte maç ne zaman olursa artık Hatay maçını konuşmaya da bekliyorum.
Cuma'ya çekmezler değil mi?
Sanmıyorum ya.
Cumartesi tamam. Cumartesi.
Yarın sabah yapıyorlarmış. Kimse oynamıyor diye.
Ya bu arada 50 podcast sayısında da 50'lere ulaşacağız. Öyle gözüküyor.
Sene ne başından beri. Harika.
Ya zaten 2 günde 3 günde bir maç federasyon sayısı. Bu arada seneye de böyle olacak. Yine 20 takım. Hı-hı. Artık yeni normalimiz bu olacak herhalde maçta da.
Ya iyi takımların 100 puana erişebildiği bir lig olur belki ya.
Şey olabilir tabii ama. Bu sefer bu kadar sıkıştırılmaz herhalde. Sonra işte turnuva murnuva yok diye. Hı-hı. Ama yine arada hiç şey mi, hafta içi maçlarıyla. Bu sezon ama herkes için çok yorucu bir maç. Yani biz de hı-hı, şimdi mesela bugünkü maçın stresini falan şeyini geçeceğiz. Yarın da bugün dinlenme, hurra Hatay maçı. Bizim için de zor oluyor yani.
Umut'cum zaten karantinaya giriyoruz ya. Artık herkes evde nasıl olsa bir şey yok.
Aynen.
Yarın nasıl olsa istediğin kadar bol bol yaparız. İstiyorsan şey de yaparız mesela yani. Ömer Erdoğan atıyorum bir açıklama yaptıysa cuma günü girer. O açıklamanın üstüne bir şey konuşuruz. 5 dakika 10 dakika. Yaparız yani, sıkıntı yok. Nasıl
aynen, aynen öyle.
Tamamdır aynen abi öyle. O zaman. Sözü aldım ikinizden.
Siz
de
stoklarınızı yapmayı unutmayın yarın.
Biz yaptık ya bugün. Yani kuru pasta ve limonata ile hiç şampiyonluk kutlayacak düşüncem yok benim şahsen.
Ben şey ya, uymayacağını, bu padişah fermanına uymayacağının garantisini aldığımız yerler var.
Ha, olur.
Sivil itaatsizliğe devam ediyorum ben zaten bireysel olarak.
Bu arada yakınlar. Bizim kupa finalinin olduğu dönemlerde hala bu yasak geçerli olacak mı ya?
17'sinde bitiyor. Final 18'i değil mi?
18'in aynen. O gün patlama olur zaten Türkiye genelinde.
Ya ben şimdi şampiyonlukta falan çok merak ediyorum. Bir de ben şeyden de aynı zamanda yani Demirspor 27 yıl sonra çıkacak. Ben Adana'da evet, o yani gün hiç kimsenin evinde kalacağını düşünmüyorum. Çok merak ediyorum ya yani o günü. Bir
doğru.
Yani o tarz işte herhalde Giresun'u da yıllardır bekliyormuş.
Bu şehirlerin imkanı 1970 miydi neydi ya? Yani bugün baktım.
Ya onların taraftarının şeyinden haberim yok. Fanatikler mi, şehri sahiplenmesine haberim yok, ama Demirspor çıkarsa çok sonuna kadar geldi sayılıyor artık.
Demirspor çıkarsa Adana'yı kapatsınlar zaten bir
evet,
hafta.
Evet yani bence imkansız evet. 8 Mayıs'ta garantileme imkanı var. Hatta bu hafta da çok büyük sürpriz olur. Bu hafta da garanti. Görürüz bakayım hani nasıl yasaklı. Yasak mı değil mi? Çok merak edeceğim ben de yani.
Ya evet, beyler eve meşale alın yarın.
Ya işte şey olursa başkası ilk delerse biz de çıkarız.
Yok yok i̇şte, delemez.
Şampiyonluğunda.
Delemez delemez. Ya. Demirspor'u bilmiyorum da Beşiktaş için çok kolay değil o işler yani.
Evet, evet. Galiba yasaklardan sonra bir yerde işte bir tarih belirlenir, bir saat
tekne
belirlenir
falan belki.
Konvoy vesaire.
Ha, tekne olur, onda sıkıntı yok. Tekneye herkes tekneye takılır da en azından şey alın evinize. Yarın açıkken meşale alın.
Havai fişek falan.
Havai fişeği bilmem, sonra patlatmayın.
Şu an fişek gibi Balotelli gibi evde patlattı.
Ama Allah korusun. Ben de El Yunus'u Omar El Abdülli'yi pardon Galatasaray'ın sağ beki Allah korusun o örneği verecek sandım.
Yok.
Yani şey yapsalar aslında fena olmaz. Şampiyon olduktan sonraki gün veya işte tabii şampiyon olduktan sonraki gün 19.03'te herkes meşalesini yaksa mesela falan böyle.
Aslında çok da güzel bu yapılabilir. Olur. Evet.
O zaman İstanbul bunu, üzerinden baktığımı görürsün kaç tane meşale yanıyor, nerede yanıyor falan filan diye.
Böyle. Bunu mail atmak lazım ya. Zaten kulübün de herhalde bir hazırlığı vardır.
Kesin vardır bence de.
Kulüp söyleyemez ki meşale yak bilmem ne diye. Kulüp ne der? İşte 19.03'te şarkını aç, bayrağını salla falan.
Ya, ya dirsek temasında olduğu kişiler, işte meşhur fenomenler ya da şeyler falandan evet. O haber bir türlü çarşının şey Forza Beşiktaş'tan şuradan buradan o iletilir bir şekilde. Evet. Bakayım. O şöyle iş kolay bir şekilde abi. Kutlayacağız.
Yani şöyle yapalım. Hatay Spor galibiyetinin ardından buluşunca alternatif fikir üretmek için bir 15-20 dakika harcayalım.
Tamam, aynen öyle.
Anlaştık. Anlaştık.
Tamam. O zaman ikinize de çok teşekkür ederim. Beşiktaş'a da bu akşamı bize güzel kıldığı için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Lidere selam, yola devam diyoruz.